Kitap Biraz Sorgu'dan merhaba. Ben Mert Eko.
Ben Nuri Erdoğan. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 15. bölümüyle devam ediyoruz.
Evet, bugün konu kaldığımız bölümlerden biriyle devam ediyoruz. Boğaziçi'nden çok yakın arkadaşımız Günseli Alıç bizimle. Merhaba Günseli.
Merhaba.
Onun da böyle hani üzerine kafa yorduğu düşündüğü bir mesele olan, hani bizim de konu kalmasak çok fazla gündemimize düşmeyecek belki bir konu olan kadın hakları, kadın eşitliği veya eşitsizliği, cinsiyet eşitliği veya eşitsizliği meseleleri üzerine biraz kafa yoralım dedik. Belli konular, özellikle ekonomik hayata katılım konularında böyle bir bölüm yapmak istedik.
Teşekkür ederim beni çağırdığınız için gençler.
Ne demek?
Evet, o zaman Günseli'ye sorarak başlayalım. Günseli, sen kadınların sosyal hayatıma katılımının son yıllarda ülkemizde ve dünyada nasıl değiştiğini düşünüyorsun? Ve daha hatta 100 yıl öncesine kadar da gidebilirsin. Sence ne durumdayız? Nereye gidiyor?
Ben kesinlikle pozitif anlamda etkilendiğini düşünüyorum. Bir bilinçlenme söz konusu bence. Evet, hani son zamanlarda bayağı görüyoruz. Kadın cinayetleri olabilir. Hani kötü trajik şeyler duyuyoruz. Ama aslında bunlar çok duyuyor olmamız bile bundan daha önemli hale geldiğini gösteriyor bence bir noktada. Çünkü daha konuşmaya değer, daha haber değeri yüksek olaylar. Hani kadın ve erkek evet zaman içerisinde bayağı sosyal anlamda, dinsel anlamda, kültürel anlamda birçok noktada ayrıldılar. Ama artık kadınlar da bir şekilde kendi yerlerini toplumda yapabileceklerini farkına varmaya başladılar ve bunun da peşinde koşuyorlar. O yüzden de kesinlikle bence pozitif yönde gidiyor.
Evet, biz genelde bölümlere zaten bu neydi, ne oldu, şimdi nereye geldi gibi girişler yapıyoruz. Hani şimdi upuzun bir tarihten bakınca neredeyse dünya içinde böyle 70-80-100 yıl önce çok bambaşka bir durumdayken şimdi hızlıca, hatta haklar kazandıkça yenilerini daha da hırslı bir şekilde arayan bir duruma geldiğini görüyorum ben. Bilmiyorum, katılıyor musun bana?
Tabii ki öyle ya. Mesela hani önceden hani sorun bile olduğunu fark etmediğim bazı şeyler var hani içinde yok olduğun. Ama bir şekilde bunun sorun olduğunu fark etmeye başlıyorsun ve daha dikkat ediyorsun. Ve sonra hiç duymadan, hani hiç ilk belki de farkındalığın bir şeyler duyarak, bir şeylerin yanlış olduğunu bir arkadaşın sosyal medyada veya bir yerden duyarak başlıyor. Ama sonrasında aslında hiçbir yerden duymadan mantaliteyi anlaya anlaya kendini rahatsız olmaya başlıyorsun. Mesela hiç farkında olmadığımdan, cinsiyetçi olduğunu düşünmediğim bir şeyin kendim içselleştirdiğim için artık bu durumu rahatsız olmaya başlıyorum. Hani bu da kesinlikle senin dediğin gibi oldu.
Evet, bence bu değişimin önemli ayaklarından biri kendimize bir rol model görebilmemiz. Yani çevremizdeki mesela her kadın için diğer kadınların hepsi bir rol model. Yani önceden bu kadın popülasyonu belki yaşadığı yerde 10-20 kişiyle kıyaslayken sınırlanıyorken şu an sınırsız ve dediğin gibi kadın ölümleri de artık o da onun önüne düşüyor ve ona tepki veriyor tabii ki doğal olarak. Çünkü kendisi de bunu bizzat yaşayabilirdi.
Biliyorum ya, mesela en basına siz daha önce podcastlerinizde bahsetmiştiniz. Hani şu an bayağı iyi kadın liderler var ve şu an bir dünya krizinin ortasındayız ve belki de en iyi yönetenler onlar oldu. Hani bir, bilmiyorum, belki 50-60 sene önce bir kadının çıkıp ben başbakan olacağım ileride demesi çok zor bir iddia. Hatta yani söz konusu bile değilken şu anda mesela bir kız çocuğu diyebiliyor yani ben başbakan olacağım. Çünkü önünde örnekleri var ve bunu artık hayal edebiliyor hale geldi.
Evet, ve hatta artık teşvik ediliyor. Özellikle politikada kadınların katılım oranının düşük olması bu eşit olmayan sosyal hakların bir numaralı sıkıntı sorunu aslında. En çok üzerine düşünen problem Batı'da özellikle.
Aynen, mesela bu alanda bir hani ekonomik eğilim de gelişiyor aslında bu noktada. Hani mainstream eğilimlerin yanı sıra artık şu anda feminist ekonomik diye bir şey gelişiyor. Örnek veriyorum, ev hanımları var ve sonuçta ev hanımları ister istemez iş gücü iş gücüne ait yani bir şey yapıyorlar yani evde. Ve belki de onlar dışarıda çalışıyor olsalardı o işte yaptıkları, o evde yaptıkları işi dışarıdan birini tutarak ve bir para ödeyerek ve o insana hani bir şekilde ekonomiye dahil ederek bu işi yaptırmaları gerekecekti. Ama ben evde oturuyorum, bir ev hanımıyım ve kesinlikle yaptığım şeyden herhangi bir para kazanmıyorum. Bir bireysel bir bağımsızlığım yok ve ekonomiye dahil edilmiyorum. GDP'ye dahil edilmiyorum, hiçbir şeye dahil edilmiyorum yani. Ve feminist ekonomistler mesela buna direkt karşılar. Onlar bunun değişmesi gerektiğini, ev hanımlarının da bir şekilde para alması gerektiğini ve piyasaya katılmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ki mantıklı değil yani. Onlara verilen para da bir noktada ekonomiye dönecek sonuçta. Ve en azından yaptıkları işte hani sanki yapmak zorunda oldukları bir şeymiş gibi algılanmaktan çıkacak yani. Çünkü onlar yapmasa bunu bir yapmak zorunda ve bu da kesinlikle bir iş gücü demek.
Evet, şimdi zaten bu üçlünün, bu ekibin ortak özelliği mikroekonomi, makroekonomi dersleri almış olması. benim de açıkçası...
bir dakika. Aynı zamanda aynı hazırlık sınıfında olmuş olmanın da bir ortak özelliğini diyebiliriz.
Evet, evet. şöyle bu konuşacağımız birazdan da daha da ayrıntılı konuşacağımız meselelerin ben bu kültürel kodumuza işlenmiş olan veya yeni yeni gelişen bütün ayrımcılık, cinsiyet üzerine ayrımcılık meselelerinin temelinde ekonomik katılımın dengesizliği olduğunu düşünüyorum. Hani mesela bir dezavantajlı grup şu an kadınlar diye onu örnek veriyorum. Kadınların ekonomiye katılım oranları yüksek erkekler kadar olmuş olsa, kadınlar ekonomik özgürlüğünü, bağımsızlığını elde edebiliyor olsa yaygın bir şekilde bu kadar da mesele olmayacaktır birçok şey. Hani çünkü...
Mert, ben burada bir ufak ekleme yapayım. Hani ekonomik katılımdan öte emeklerinin karşılığını almak diyebiliriz. Yani önceden de tarlada çalışıyordu, evde çalışıyordu. Yani çalışıyordu, kadınlar hep çalışıyordu.
Aynen.
Emeklerinin alabilmesi, onun aynı işi bir erkek de yapıyorsa ya da erkeğin yaptığı işi de yapabilir miyim diye girişmesi ve o işten aynı parayı alabilmesi aslında tüm bu ekonomiye katılım dediğimiz olay o.
Ya ama şeyi de kastediyorum. Mesela az önce Günsel'i bahsetti. İşte mesela ev hanımlığını bir ekonomik pay haline getirmek, bir meslek grubu haline getirmek. Bu zaten bunu teşvik etmek için, bunu amaçlamak için yapılan şeylerden biri. Biraz da durumu var şimdi. Şehirli insan her türlü geçimini sağlamak için aileler çalışmak durumunda zaten kadın erkek çalışıyorlar ama biraz kırsala gittiğimiz durumda görüyoruz ki çoğu kadın genelde evinden çıkmıyor. Hani evlendikten sonra işte çocuğu varsa çocuk büyütüyor. İşte arada ev içinde kendini geliştirecek, zaman geçirecek şeyler buluyor ama ekonomik bağımsızlığını elde edemiyor. Mesela onun evlilik kaynaklı temelli sorunlarına vereceği tepki hani lanet olsun ben çekip gidiyorum olamıyor. Ben biraz da hani kastettiğim nokta biraz da buydu.
Yani bir anımı anlatayım bununla ilgili. Ben uzun süre köye gitmiyordum. Yani benim ailem, annem babam Karamanlı oldu. Ben küçük bir köy yani böyle kasaba gibi hatta. Yeni gittim. Böyle 7-8 sene sonra ilk kez gittim. Böyle bayağı bir duruyoruz. İşte kız çocuğu böyle ablam var, ben varım. İşte kuzenim var birkaç tane. Bir şekilde evlilik muhabbetine açıldık onu. Ben de bir şekilde yani hizmet etmeyi ben sevmiyorum çok fazla. Akrabaların olduğu ortamlarda. Hani özellikle erkek benim yakın, yaşıma yakın insanlar varsa bir şey yapıyorlarsa yapmamayı tercih ediyorum. O tarz bir durumda yine benim böyle büyük akrabalarım, hani daha yaşlı akrabalarım bana falan dediler. Hani sen ileride böyle kocana da hizmet etmeyecek misin dediler. Ben de dedim ki ben kocama niye hizmet edeyim? Ondan sonra dediler ki böyle yaparsan ama seni bırakır gider. Ben de dedim ki bırakıp gitsin o zaman yani. Hani ben neden onun beni gitmesinden korkuyorum? Hani o neden benim onu bırakıp gitmemden korkmasın dedim. Hani ben gayet kendim okuyorum. Gayet yani ülkenin en iyi üniversitelerinden birinde okuyorum. İyi bir yere gelebileceğim. En azından kendi kendimi geçindirebileceğim. Ve neden hayatımın birinin beni bırakıp gitmesini korkusuna yaşayayım ki? Hani bunu söylediğim zaman çok şey diyemediler. Ya tabii öyle de falan dediler. Çünkü hani aslında biz çoğu şeyin zamanında ekonomik yetersizlikten kaynaklandığını göremiyorlar. Çünkü o kadar işlerini işlemiş ki bu çok uzun süredir geliyor ki. Ve bu böyle bir şey söyleyerek yaklaştığın zaman onlara hani ben zaten kendi kendime yeterim dediğin noktada hani ben zaten bunu yaptım aynısını yapacağım neden ben ona hizmet edeyim dediğin noktasında bir cevap veremiyor yani.
Tabii kısmı yanlış anlaşılmasın. Bu örneğin üzerine aklıma geldi. Hani ekonomik hayata katılmıyorlar, üretime katılmıyorlar. Sadece kadınların tercihi olan bir durum değil. Hani işi çift bıçaklı hani. Hem öyle hem de işte önlerinin kesilmesi, bu fırsat eşitliğinin tam sağlanmaması durumları da var. Yoksa hani kadınlar katılmıyor değil, katılmıyor ve katılamıyor.
Kadınlar işe almak istemeyen birçok insan da var ve aynı zamanda bu bir noktada bence teşvik de ediliyor. Geçen sizle konuşmuştuk zaten bunu. Ben mesela anne kart muhabbetine gireceğim burada gerçekten. Yani şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anne kart diye bir uygulaması var. O da şöyle bir uygulama. Burada 4 yaş arası çocuklar anneleriyle birlikte bedava kullanabiliyorlar. Ya bazı saatlerde mi her zaman mı emin değilim ondan. Ama toplu taşımayı ücret vermeden kullanabiliyorlar. Ben buna rahat oldum. Çünkü yani şöyle evet ilk başta bakınca denebilir. Ya işte topluma hitap etmesi açısından anne kart denebilir falan hani. Onu anlıyor işte toplum falan gibi. Daha böyle ılıman yaklaşımlar tercih edilmeye çalışılabilir ama yanlış bence. Çünkü belki de anne ve baba bir iş bölümü yapacakken ve o saatte baba bir şekilde işini ayarlayıp bir yerlere çocuğunu götürecekken sırf anne bunu ücretsiz bir şekilde yapabildiği için aslında bu yük annenin üzerine yıkılacak. Ve zaten kadının yüklenmeye zorlandığı yani gerçekten hani sanki onun böyle yaratılma amacıymış gibi bu misyonların yüklendiği bir zamanda ve bunun da kadının da bundan kurtulmaya çalıştığı bir zamanda üstüne böyle bir şeyin yapılması bana doğru gelmiyor. Çünkü zaten var olan bir ayrımı bence sadece güçlendiriyor yani. Belki evet çok çok çok büyük bir kesim için değil ama %10, %1 dahi bile olsa çok büyük yani küçük bir kısım için dahi olsa bu ayrımı güçlendiriyor yani yapılan şey.
Şimdi Ben bu bir politik bir hamle. Yani o yüzden bunun üzerine toplumdaki kırılmayı da gerçekten okuyabiliriz. Yani hani bunu yapan kişi doğru oy almak için yapıyor zaten ilk başta. Bunu kendi gençler kenara koyalım. Yani mesela sen hani o modern toplum, en azından kadın erkek hakların, sosyal hakların ne derece eşit olması gerektiğini anlayan birisi olarak da bunu çok yani doğru bir şekilde, yani o bakış açısını çok doğru bir şekilde yorumluyorsun. Olması gereken de o aslında. Ama bir önceki mesela verdiğin örnekten hani bakarak maalesef senin ailenin gibi hepimiz yani bir iki jenerasyon öncesinde erkek eve iş getirir, kadın da ona hizmet eder anlayışı yerleşmiş olduğu için, yani biz bir geç modernleşen bir toplum olduğumuz için bizim bu anlayışımızdan bence bir iki üst jenerasyona çıktığımız zaman maalesef bambaşka dünyalarda yaşıyoruz ve hani o yüzden böyle yani politik olaylarda, politik bir meselede yani maalesef olması gereken gibi olmuyor. Yani tepeden keşke yani devrimci bir böyle bakış açısına baksan dersin ki evet bu olmalı falan. Hani politik açıdan ama belki bekleyemiyoruz. Hani sana hani katılmakla birlikte hani Türkiye çok bana hani o anne kart, yani hani şunu demek istiyorum, hani burada bunu muhtemelen çocuğa bir faydası olsun diye hani yapılmak isteniyor. Aslında hani amaç o, isminden öte. Hani Türkiye gerçeğinde, yani o bir üst jenerasyonun gerçeğinde bence maalesef hani hala baba, mesela ebeveyn kartı versen baba alır o kartı, alır gezer. Çocuk bakma yükü yine anneye gider. Çocuk yine işte dışarı çıkamaz ya da ne fayda sunması isteniyorsa. Çocuğa yardım etme işi anne üzerinden yapılması dışında pratik bir şey getirme imkanı yok onun.
Bu haberi gördüğüm yani, üzerine bu kadar düşünmemiştim. Çünkü senin dediği açıdan hiç düşünmemiştim hatta. Sadece bir şey soracağım. Anne kartı babalar alamıyor mu?
Yok. Sadece anneye veriyorlar.
O zaman senin dedikleri gayet mantıklı oluyor. Hani şey, pratik anlamda da biraz şey, işleri anne halletsin o zaman. O geçsin. Ya markete o gitsin falan gibi olmuş oluyor.
Evet, olabilir yani. Hani anne diyelim ki çalışıyor. Baba mesela işsiz bir şey oldu, tamam mı? Baba mesela o saatte çocuğunu bir yere götüremiyor. Diyor ki aa bak böyle böyle bir şey varsa işten gelince sen götür falan. Belki de yani hala hani anladın mı? Çok çok güzel mantıklı. Hani şeyi anlayabiliyorum. Yapılmak istediğini anlayabiliyorum. Evet, belki verilen hizmet de güzel bir şey. Ama artık gerçekten bu tarz şeyleri bence biraz daha ince düşünmek gerekiyor yani.
Yolu bu değil diyorsun.
Yolu bu değil yani. Hani böyle böyle şey yapamaz. Hani ben hiçbir Avrupa ülkesinde yani çok da büyük konuştum ama hani işte hani mother card falan diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Yani. yok şey yani. Bence de kesinlikle haklısın. Ama hani ben ilk gördüğümde şunu düşündüm. Ya bunu baba, öyle hani bir ebeveyn kart yapsan kartı baba alır gezer. Çocuğun yine tüm yükü anneye kalır. Yani hani o beklenen fayda yapılmaz. Yani çocuğa yardım etmek istiyorsan mecbur şu anki bu aile düzeninde anne üzerinden yapman lazım diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani burada bir politik bir kaygı da var. Yani arkada hani annenin bir şeyini kazanma da var. O çocuğu da belki biraz daha işini rahatlatırsa çocuğuna bakma üzerinden. Yani o çocuk bakma yükü onda, hani o değişmiyor maalesef hemen kolay hızlı bir şekilde.
Benim fikrimde bir insana göre de belediye niye bedava kart dağıtıyor diye niye kimse sormuyor. O da ayrı bir şey.
O da tepki çekti ya, yani hani çocuğun var diye niye alıyorsun hakikaten gibi.
Ha, değil mi? Benim aklıma açıkçası o geldi. Belediye niye bedava kart dağıtıyor?
Şey işte hani o da saçma, evet çok doğru. Bayağı doğru. Ben de bunu hiç düşünmemişim belki.
Çocuk ve annesi üzerinden bence iyi bir yere geldik. Bu eşitsizliğin en temelinde yatan sorun çocuğun özellikle ilk 0-6 yaş mesela, yani ya da daha fazla hani kendi başına kalamayacağı ve okula gitmediği dönemde ne olacağı. Hani ona kim bakacak? Ne üzerinden aslında şekilleniyor. İşe katılım oranında olsun, aldıkları maaşta olsun. Kadına yani o fark da en büyük problemlerden biri ya. O da yine buraya bağlanıyor.
Mesela Avrupa'da bu dönem biraz şey gelişmeler varsa, bu çocuk izinleri, hamilelik izinleri falan eskiden sadece, daha doğrusu çok eskiden hiç verilmez mi işte? Ve ilk anneye verilerek başlanıyor. Şimdi yeni yeni babaya da veriliyor. Hani burada da bir şey teşviği var. Hani cinsiyet nötrü bir şekilde.
Evet. Şöyle oluyor bence. Zaten son zamanlarda şey başladı. Mesela belirli özellikle multinational company'ler, yani çok uluslu şirketler şey yapmak istiyorlar. Hani kendi bünyelerinde eşitlikçi bir yapı oluşturmak istiyorlar. O yüzden mesela %50 neredeyse ya da %50-%40 arası bir oranda kadın işçi çalıştırırken gerisi erkek işçi oluyor. Böyle olunca da daha çok hani yani bu tarz şirketlerde kadınların çalışması ciddi anlamda arttı. Böyle güzel şeyler var. Evet. Şimdi bu tarz şirketler bunu yaptığı için birçok şirkette bunu yapmaya başladı. Yani kadın alma oranlarına dikkat etmeye başladılar. Ama aslında bunların çok temelden bir çözüm olmadığını, yani muhteşem bir şey ama bilinçlenerek bu hareketi yapmadıklarını, sadece başka şirketler yapıyor diye yaptıklarını bazı yerlerin, şuradan görebiliyorsun aslında. Çoğu yer şey izni vermiyor mesela. Babalık izni vermiyor. Annelik izni veriyor ve anne bir şekilde çocuğa bakmak için bir sene işten ayrılmak zorunda kalıyor. Hani evet, doğum izni bir noktada hani biyolojik bir şey ve evet o gerçekten olması gereken dinleniyor. O şeyi aşıyor ama ondan öte çocuğa bakmak için anneye izin veriliyor. Ve o işten uzaklaşan insan bir sene boyunca, bir sene boyunca anne oluyor. Böyle olduğu zaman da evet kadınlar bir noktada her ne kadar işe girişte kolaylık sağlansa bile sonrasında kendi kariyer gelişimlerinde geride kalıyorlar doğrulukları anında.
Evet, evet, ben de özellikle mesela voleybolculara hayran kalıyorum yani. İki tane çocuk yapıyor ve sonra her seferinde geri kariyerine sıfırdan geri dönüyor. Yine dünya şampiyonlarına katılıyor falan. Ve tüm spor dalları için geçerli de. Voleybol, bizim voleybol takımımız çok başarılı olduğu için kadınlar voleybol takımımız Türkiye'nin ya.
Ha, o da. Fener'in de başarılı ya. Bir saniye.
Tamam, aynı şeyden işte. Nazakyo muydu işte? Kadın iki tane mi çocuk yaptı? Her birinde geldi. Şimdi tekrar kaptanlık yapıyor yani. Hani ben evet, bayağı takdir ediyorum yani. Bayağı korkunç geliyor yani.
Bu bir gerçek. Tamam kanka. Bunu inkar demeyiz. Tamam. Kadınlar evet doğuracak yani. Hani bunu artık gerçekten inkar edemeyiz. Ama artık hani yani anladın mı yani? Bazı misyonların bazı cinsiyetleri yüklenmesinden vazgeçmemiz lazım. Yani çocuk yeni doğmuş. Evet babası kadın. Annesi kadar babası da bakacaksın. Babası da izinler o zaman yani. Bir sene kadın uzaklaşmasın içinden. Ama doğumda kalıyor. Sen çünkü babaya izin vermiyorsun ki bir evde duruyor yani. Baba anne duruyor. Evet. Saçma yani. Yani hani bazı şeylerin artık gerçekten mental olarak yani şey temel olarak çözülmesi gerekiyor. Hani sadece bir şirket yaptı biz de yapalım bunu diyerek değil. Hani gerçekten insanların mantalitesinin değişmesi gerekiyor.
Evet, şimdi şirket falan diye yine isterseniz böyle orta sınıf bir ailenin yaşadığı sıkıntıyı düşünüyoruz. Bir de işin alt gelir grubunda daha da korkunç. O da çocuk olduktan sonra bir kreşe gönderecek, eğer devletin ücretsiz bir kreş zorunlu kreşi yoksa, ki bizde 6 yaşa kadar yok biliyorsunuz yani ana sınıfta. Bu durumda kadınlar geri mesela iş gücüne hiç dönemiyor doğum yaptıktan sonra ve tamamen ev hanımı olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyor. Çünkü süre 4-5 yıl olunca geri işe dönme daha da sıkıntı haline geliyor. Mesela kıyaslayabilirsek Avrupa'da 3 yaşından itibaren zorunlu kreş var yani %100. 3 yaşının üzerindeki çocukların okullaşma oranı. Bizde de yükseliş var ama hala %40'dayız biz. 5 yaş altı için okullaşma. Gerçi 2005 yılında bu %13'müş. %13'den %40'a çıkmamız bizim için iyi. Ama yine devlet zorunlu tutmadığı için bu özel kreşler yoluyla oluyor.
Biraz ama bir yerden sonra zorunluluk olacak. Bizde büyük şehirlerde karı koca çalışma oranı çok yükselmiş. Yani şey, genelde zaten koca çalışıyor şekliydi de eskiden. Şimdi ikisinin de çalışma oranı çok yükselmiş. Biraz da gelir sorunlarıyla insanların maddi sorunlardan dolayı da bu mecbur kalma durumuyla oluyor ama hani bir şekilde ikisi de çalışma ihtiyacı duyduğu için bu kreşleşme falan da büyük şehirlerde muhtemelen yükselmiştir.
Şey sorunu da var mesela, işi alırken şey falan diye soruyor ya, hamile kalmayı düşünüyor musunuz o zaman?
Öyle bunu bir okulda bir hocam anlatmıştı bir derste. Onu yıllar önce işte iş görüşmesini yaparken bir mesela şey sormuşlar mülakatta, evlenmeyi düşünüyor musun diye. O da şey olmuş hani, ne münasebet olmuş bir anda hani. Ne alaka? Onu belirtmiş ya, öyle şey yaptığını söylemiş de hani şey, bu ilk tepkisi işte açık direkt hani, ne münasebet, beni alıyor mu almıyor mu, hani yeterli miyim, bir şey değil miyim gibi soruyorlar. Çünkü hani niye soruyor, onun evleneceğini hani merak ettiğinden dolayı sormuyor. İşte evlenecek, yarın öbür gün çocuk yapacak, işi aksayacak. Ha, bize o hayat kaygıları olmayan hani robot lazım falan.
Yani mesela herkes sormuyor bunu. Neden? Belki o da yani şey olsa, bak gerçekten bu yasal olsa mesela, anneye ve babaya doğumdan sonra eşit miktarda şey veriliyor olsa, izin veriliyor olsa ve babanın onu kullanacak kesin olsa, bu mesela babaya da sorarlardı yani. Evlenmeyi düşünüyor musunuz yakında diye. Saçma yani. Böyle bir soru sorulur.
Artık bu faslı yavaştan kapatıp hani farklı bir noktaya çekmek istiyorum konuyu. Ben geçen yıl, evvelsi yıl spor hukuku yönetim programına, seminer programına gidiyordum, sertifika programına. Orada derslerden bir tanesi, artık bu her alanda oturmuş bir şey olmaya başladı sanırım. Hani mesela sporda cinsiyet meselesiydi. Orada bir konuk konuşmacı geldi, durumları anlatıyordu. İşte nasıl gelişmeler oldu, neler cinsiyetçilik anlamına gelir, aslında fark etmiyorsunuz da şunları yapıyorsunuz gibi falan. Orada biraz da insanların yaşadıkları, hani sporcular da vardı orada, eski sporcular, onların sorunları şeyleri falan konuşurken mesela birkaç örnek verdi. Mesela aranızda hiç ailesi istedi diye meslek tercihini değiştiren oldu mu falan dedi. Ben böyle bir bakış atmıştım kadına. Olur mu öyle şey ya gibisinden. O bana hani yakaladı o bakışı ve niye öyle diyorsun? Hani ben bir şey demeden niye öyle diyorsun dedi bana. Hani ben orada empati kuramamışım demek ki. Hani bana çok garip geliyordu mesela ailesi istedi diye aile baskısı mesela. Onlar şeylerden kadınlar için örnek vermişti daha çok onları. Oluyormuş yani farkında değilim. Bu anekdotu şunun için anlattım. Hani ben hep şey düşünüyorum genelde en alt seviyeden hani sorunu çözmek istiyorsun bunu kırsaldaki kadına nasıl anlatacaksın? Yani onun hayat kaygıları şeyleri çok farklı ama bir de içinde bulunduğumuz mesela büyük şehirli orta seviye gruplu kadınlar ve onların hayatlarında yaşadıkları problemler, eksiklikler var. Yani benim mantığım biraz daha hani bir çözüme giriyorsak full çözelim, en alttan başlamak gerekir gibi ama onların da sorunlarını ötelemek gibi oluyor sanırım bu. Farkında olmadığım bir ton şey yaşanıyormuş mesela hiç aklıma getirmediğim.
Ya ben önce şey ilk söylediğini söyleyeyim. Gerçekten hani öyle bir durum var yani şey hani daha kadın meslekleri mesela hemşire ol, hani kadın hemşire oldun ya da ne bileyim işte kadın mühendis olmaz sen
Öğretmen.
öğretmen ol işte sen ne bileyim eczacı ol falan. Hani var yani bu tarz şeyler tabii ki. İster istemez. Yani eskiden tabii daha çok vardı. Şu an hani benim çevremde yok ama kesinlikle olduğuna eminim hala dahi. Onun haricinde de evet şey var yani hani sınıflara göre problemler her zaman değişiyor. Yani sınıf demek doğru değil tabii ki ama hani maddi gelir durumu olsun, yapılan iş olsun bu tarz ayrımlara göre problemler değişiyor. Mesela yani en basitinden bayan mı denmeli, kadın mı denmeli, işte bayan denmemeli mi gibi bir tartışma yapılıyor. Ve böyle bir tartışmaya girildiğinde mesela şöyle bir argüman var. Senin hani bu yaptığın şey işte bilmem ne köyündeki 7 çocuklu kadının problemini çözmeyecek. Hani evet çözmeyecek ama sonuçta bu da belli bir kesimin rahatsız olduğu bir şey ve bunu da o kesimi yüzleşen insanların saygı duyması gereken bir şey bu da. Mesela evet benim mesela problemim o köydeki insanın sorunu gerçekten çözmeyecek ama ben de sırf onun sorunu çözmeyecek diye geldiğim yerdeki erkeklerden olan beklentimi düşüremem. Ben mesela okudum, evet bir yerde işte belki de bir plazada çalışacağım, belki başka bir yerde çalışacağım. Ama benim beklentim benim karşımdaki insanın bana bayan denmemesini istediğim noktasında bana saygı duyması ve bana kadın demesi ve bunun tartışmasına onunla girmeyeceğim yani. Yani ne denmesini istediğimi tabii ki de mantıklı bir şekilde açıklayacağım. Ama bunu açıkladığımda da bana gelip de ama tamam da yani hani senin bu dediğin şey de işte 7 çocuklu kadının problemi çözmeyecek dediği zaman artık ben bunda bir noktada artık net arıyorum yani. İnanmak istememe durumu arıyorum. Çünkü buna saygı duymak zorundasın. Şöyle gibi hani mesela ben kendim hani bir kolektif olarak bir şeyden rahatsızlığımızı belirtiyorsak en azından hani bunu tabii ki de sorgularsın. Sorgulamayacak hani bunu da yap sorgulama diyemem. Ama hani en azından anlattığın zaman da ama yani senin bu yaptığında şunun sorunu çözecek mi? Hani deme yani. Anladın mı? Zaten mantığını
Tabii.
anlamışsın. Ama ben mantığını anladıktan sonra bile tamam da bu onun sorunu çözmeyecek diye hala diretmenin anlamı yok yani. Her insanın beklentisi farklı ve ben eğer buradaysam sen de benim beklentim olmak zorundasın yani. Zorundasın demeyeyim ama en azından saygı duymak zorundasın yani. Daha güzel toplumsal bir çevrenin açısından yapabilirsin. Onun haricinde de mesela o tarz yani hani daha temel sorunların çözülmesi için de mesela ben bir dernekten burs alıyorum. Kadınlar Rayonları bir dernekten burs alıyorum. Orada bir hani çalışma gibi bir şey yapmaya çalışmıştık daha önce. Böyle hani herkes kendi etrafındaki köylerde daha böyle köy okullarında ya da daha böyle kırsal alanlardaki okullara gidip birkaç tane hani daha küçük çocuğa işte nasıl okuyabileceklerini, hani daha nasıl kendi hayatlarını kurabileceklerini, akademik hayatları sayesinde bir bağımsızlıklar olabileceğini, ekonomik anlamda biriyle evlenmek zorunda olmadıklarını, hani bildikleri bir takım şeyleri kendimize örnek göstererek bak ben okuyorum çok eğleniyorum tarzında bir şey yapmaya evet çalışıldı yani. Ama çok da başarılı olmadı çünkü az yer daha temelde yanlış. Yani hani sen gidip de birine sadece gösterdiğin zaman onun bir anda bütün hayatını silemezsin. Yani onunla 2-3 saat sohbet ettiğin zaman evet belki birkaçının aklında bir yerde bilirsin ki gerçekten güzel bir sayı. Yani bir bile olsa denediğimizde mutlu olduğumuz bir sayı. Ama tamamının hayatında bir şey değiştiremezsin. Bir noktada gerçekten bazı şeyler eğitimsel anlamda gerekiyor. Yani hani daha temel anlamda ailesinden gördüğü şeyden, okulda gördüğü şeyden evlenmek zorunda değil. Hayatının 16-17 yaşında belki de 20 olsun evde çocuk yapmak zorunda değil de eğitip kendi hani eğitim alıp bir çalışma hayatı olması, bir ekonomik bağımsızlığının olmasının daha önemli bir şey olduğunu aslında başta anlatılması gerekiyor. Yani bizim oraya gidip 200 saat yapabileceğimiz şey değildi aslında bu 200 saat şey anlatarak ya da kendimize örnek göstererek yapabileceğimiz bir şey değildi.
O zaman konuşmak istediğim son konuya gelelim. Kapanışı da bu şekilde yaparız. Eğitim meselesi. Çünkü ne konuşursak konuşalım temelde bir eğitim ya da eğitimsizlik üzerinden yürütebiliriz tartışmayı. her şeyi etkileyen insanın temelde nasıl eğitildiği, onun hayatına nasıl yön vereceğini de öyle belirliyoruz diye düşünüyorum ve öyle belirleniyor edilgen bir şey diye düşünüyorum. Hani bir şeylere de çözüm olacaksa, sen az önce belirtmiştin ya Gülse, mesela şirketlerin tutumu falan kökten bir çözüm değil. Aslında daha farklı bir şeyler olması lazım. Bence en temelden eğitimle olacak şey bu. Yani ilkokul birinci sınıftan başlar.
Tabii ki öyle. Yani tabii eğitimde eğitimini veremezsin. Yani bir şekilde tabii ki siz kadın erkek eşitsiniz falan, bunların hepsi anlatılır ama bunun asıl yapılacağı şey, hani gerçekten kadınların çok güzel bir eğitimden geçip gerçekten kendi işlerine sahip olmaları ve bu sayede zaten mahrum oldukları bazı şeyleri bence farkına varacaklar. Ne diyebilirim bir de? Mesela kimse gelip bana, yani tabii ki de anladım oldu ama gerçekten böyle bununla alakalı bir şey yapmadım. Hani ben gelip bana bak sen böyle böyle haksızlığa arıyorsun, böyle böyle bir şey var, bunu yapma falan. Hani onu zamanla fark ediyorsun. Etrafındaki insanlardan görüyorsun ve bir şekilde daha farkındalık arttığı için tabii ki de hani okuyor. Göre göre kendini de geliştiriyorsun bir şeyler. Hani ben bir kişi değilim ama en azından kendimle alakalı nelerden hoşlanmadığımı fark edebiliyorum. Ama mesela o insanlar çok, yani hani daha böyle daha kısal kısımdaki kadınlar bunu fark edemiyorlar. Bir noktada aksini görmemişler yani. Hani en azından aksini görebilecekleri bir yaşam imkanı sağlanması gerekiyor bence. Bu yok. Ama eğitimini tamamlayamayan, hani ana temel eğitimini tamamlayamayan bile birçok insan var. Bir noktada aslında tamamlasalar bile şu anda çok hani kadını işe almak istemeyen hala birçok yer var. İstersen bu da olduğu için tamamlasa bile işe giremeyeceğini bildiği için bazen bunu da yapmak istemiyor. Bir paradigma yani şu anda buradaki.
Evet, yani en başta dediğimiz gibi bir, özellikle o dediğim mesela köydeki mesela insanlara muhakkak bir rol model sunması gerekiyor. Artı fırsat eşitliği tanınması gerekiyor. Yani her konuda sen bunu yapabilirsin en baştan aşılamak da lazım bence de bu. En büyük problemi şeyin. Çünkü işin temelini indiğinde bazen kadınların karşısındaki en büyük engel ne? Kadınlar olabiliyor. Gerek hani aileden gelen bazı kodlar, hani o bir üst jenerasyonda işlenmiş oluyor. Veya diğer kendi yaşlarından da bir baskı görebiliyor, benim bunu yapmam lazım gibisinden.
Yani kadınların da artık birbirine bir noktada gerçekten daha destek olmayı öğrenmesi gerekiyor. Hani o işte sosyal normal anlamında aşağılanma olsun, işte kadına yapılan linçlenme olsun, bunu zaten çoğunu yani erkekler zaten hani dominant ve baskıcı bir şey yapıyorlar ama onun haricinde kadınlarla birbirlerine bence bir kadar doğru davranmıyorlar. Yani benim mesela kalkıp bir temizlik yap yani insan benim teyzem, yani benim amcam dayım değil yani. Teyzem diyorum mesela bana bunu. Ben ne bileyim işte annem diyor, öyle söylüyorum. Ama hani beni iş yapmadım diye yargılayacak hep insan mesela ablamla ablamın arkadaşları oluyor. Hani bunu senin bana yapmaman gerekiyor. Senin zaten mesela benimle aynı seviyede orada bir, ben mesela Türkiye'nin ilk yüzüne girerek işte üniversiteyi kazandım. İyi bir üniversite okuyorum, iyi bir bölüm okuyorum mesela diyelim. Ama benim kadar iyi bir şey yapmayan bir yaşıtım, akraba olabilir, tanıdık biri olabilir. Benimle aynı muameleyi görmüyor. Sadece erkek olduğu için. Ona kimse işte iki tabak taşımıyor diye laf etmiyor ama bana ediyor. Çünkü o insan erkek ama ben kadınım yani. Artık bunların hani bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ve bu yapılan hani bunun yapılmaması gerekiyor yani.
Bence küreselleştikçe, modernleştikçe bunlar da tarihe karışacak.
Haydi arkadaşlar.
İşin gelişim noktası da biraz böyle açıkçası.
Evet, bugün kadınların sosyal hayattaki rolü ve biraz cinsiyet eşitsizliği üzerine konuştuk. Günseli'ye de değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.
Yani ben de söyleyebilirim ama çok teşekkür ederim benim çağrımcım. Ben de ilk kez böyle bir şey yaptım. Hani kesinlikle bilir bir insan değilim ama en azından bu tarz bir şey ilk kez konuşma fırsatı bile bulabilmiş olmak benim için çok değerliydi. Yani eminim ki bu tarz şeylerin konuşulduğunu duymak da birçok kadın için çok değerlidir. Size de gerçekten teşekkür ederim böyle bir imkan sağladığınız için.
Günsel'i de bizim, ayrıca şunu belirteyim kapatmadan önce, podcast'imizin fahri marketingçisi, bizleri paylaşıyor, yapıyor, yayıyor etrafına.
Ben geliyor. Ben daha iyi bir iki gün istemiyorum. Bir iş yapacak.
Estağfurullah.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.